Yarım 3.
Yağmur ya da kar geçirimli kayaç üzerine düşer. Su geçirimsiz bir kayaca ulaşıncaya dek kayaca ya da toprağa sızmaya devam eder. Kayaç katmanlarının topografi yüzeyiyle kesiştiği yerde bir kaynak oluşur. Taşınma ve tortulanma. Bir akarsuyun taşıdığı maddelerin, tortulların ya da molozun tümüne o akarsuyun yükü denir. Herhangi bir akarsuda taşınan iri kayalar ve çakıllar gerek birbirlerine gerekse akarsuyun yatağına sürtünerek yuvarlaşırlar. Bu sürece aşınma ya da yıpranma denir. Nispeten ince toprak ve mil akarsuyun içinde asılı halde olduğundan daha iri parçaların üzerinden aşar gider. Erimiş haldeki minerallerse suda çözülmüş olarak taşınırlar. Akarsu yavaşladığı zaman yükünü bırakır. Önce iri maddeler, ardından da daha küçükleri çökelir. Çok ince maddelerse akarsuyun ağzına dek taşınırlar. Akarsu yatağının yukarı kesimi. Bir akarsu vadisinin yukarı kesiminde akarsu hızla akarak vadinin bu kesimini V biçiminde oyar ve her iki yanda dik yamaçlar oluşturur. Burada akarsu yatağı dikçe bir eğime sahiptir. Irmak bir sağa bir sola aktıkça yamaçlarda karşılıklı burunlar oluşturur. Kıvrımlara Menderes denir. Dirençli kayacın aşınmayı yavaşlattığı yerlerde çağlayanlar oluşabilir. Akarsuların yol açtığı erozyon. Akarsularla taşınan çakıllar ve kum parçacıklarının sürekli devinimi sonucu kayaçlar aşınır. Erozyonun şiddeti akarsuyun taşıdığı su miktarına, hızına ve yatağındaki kayacın yapısına bağlıdır. Erozyon çoğunlukla akarsuyun yukarı kesiminde oluşur. Çünkü hızla akan su çok miktarda mil taşır. Kum taşı benzeri kayaçlar granit gibi sert kayaçlara kıyasla daha çabuk aşınırlar. Akarsu yatağından kopardığı malzemeyi uzaklara taşır. Taşlar ve çakıllar yuvarlandıkça nehir yatağını aşındırıp derinleştirir. Girdaba kapılan çakıllar dönerek bir burgaç oluşturur. Su çok hızlı akarsa akarsu yatağından kayaç parçaları koparıp sürükleyebilir. Su aynı zamanda çatlaklara, yarıklara hava dolmasına neden olarak kayaçları zayıflatır. Buna hidrolik etki denir. Akarsular kayaçlardan ve topraktan kaynaklanan kimyasallar içerir. Akarsular yataklarını aşındırarak erimiş mineralleri alıp götürürler. Akarsularda kirlilik. Yeryüzündeki akarsuların çoğunda kirlilik vardır. Birçok yerde fabrikalardan kaynaklanan kimyasal maddeler ve arıtılmamış atıklar akarsulara boşaltılmaktadır. Etkili alanlara düşen yağmur suyuna da tarım ilaçları gibi kimyasallar bulaşmaktadır. Böylece kirlenen sular akarsulara karışarak doğal yaşamı yok etmektedir. Kirlenmiş nehirlerde yaşayan balık ve bitkileri yiyen kuşlar zehirlenmektedir. Bir akarsu yatağının orta kesimi. Akarsuyun orta kesiminde eğim giderek azaldığından akarsuyun hızı yavaşlar. Akarsu yatağını yanlara doğru aşındırdıkça vadi daha da genişler. Bir akarsu yatağının aşağı kesimi. Akarsu yan kollar eklendikçe taşınan su miktarı artar. Bu kesimde eğim iyice azaldığından akarsu durgunlaşarak menderesler oluşturur. Kalan yükünü de buralara bıraktıktan sonra bir denize ya da göle dökülür. Akarsu taşarsa vadi tabanını ya da ovayı su basar ve akarsu yükünü buralara bırakır. Buna mil ya da alivyon denir. Önce iri tortullar çökelerek akarsu setlerini leve oluşturur. Bunlar suların ana yatağa çekilmesiyle açıkça görülebilirler. İnce tortullar, mil, akarsuyun her iki yanında geniş bir alana çökelir. Suların çekilmesinden sonra buralarda millerle kaplı taşkın ovaları oluşur. Deltalar. Akarsu denize ulaşınca daha da yavaşlar ve geriye kalan yükünü de buralara bırakır. Bu tortullar akıntı ve gelgit etkisiyle sürüklenme hızından daha çabuk çökelirse ırmağın ağzında delta denen düz bir alan oluşur. Akarsu deltasını aşıp denize dökülmeden önce dar kanallara ayrılır. Böylelikle deltada kumla kaplı çok sayıda adacık ortaya çıkar. Bu verimli delta adalarındaki topraklar çiftçilerce işletilir. Örneğin Bangladeş'te Ganj Nehri'nin deltasındaki adacıklarda milyonlarca çiftçi ailesi yaşar. Bunlar sürekli sel tehlikesine karşın buralarda pirinç yetiştirmeyi ve büyükbaş hayvan beslemeyi sürdürürler. Kimi zaman Ganj deltasında oluşan tropikal siklonlar milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan çok büyük sel baskınlarına neden olmuştur. Eğer küresel ısınma artarsa deniz seviyesinin yükselmesiyle Ganj adacıkları bir başka su baskını tehlikesi altında kalacaktır. Millenmiş alanlara bir bakış. Bir akarsuyun yükü ağırlığına göre çökelir. İlkin en ağır maddeler, ardından da daha hafif olanlar çökelir. Bunu bir deneyle gösterebilirsiniz. 1 litrelik bir plastik şişe, yaklaşık 60 santimetrelik bir plastik hortum, bir miktar toprak, su, yapışkan bant ve bir plastik huni. Bunu bir kartondan da yapabilirsiniz. Bu deney için yeterlidir. Nasıl yapalım? 1. Şişenin tabanında 2 santimetrelik İki ayrı yarık açın ve her birini yapışkan bantla örtün. 2. Huni yardımıyla şişenin yarısını toprakla doldurduktan sonra neredeyse dolana dek su ekleyin. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra şişeyi iyice çalkalayın ve 24 saat bekletin. 3. Şişenin kapağını çıkarın ve hortumun bir ucunu şişedeki suya batırın. Hortumun diğer ucundan emerek suyu çekin. Parmağınızla hortumun ucunu tıkadıktan sonra onu aşağıya doğru eğerek bir bardağın içine sokun. Parmağınızı kaldırır kaldırmaz su bardağın içine akacaktır. Suyu yutmamaya dikkat edin. 4. Yarıkların üzerindeki bantları çıkarın ve şişeyi yine 24 saat süreyle bekleterek kalan suyun da boşalmasını sağlayın. Şişenin içinde oluşan tortul, mil katmanlarını görebilmek için uzunlamasına keserek şişeyi ikiye bölün. Toprak çok kum içerirse katman parçalanır. Kirli toprak kullanılırsa kolay kolay dağılmaz. Yeraltı suları. Yeryüzüne düşen yağmur suyu akarsulara daha sonra da buharlaşarak yeniden atmosfere karışır. Buharlaşmayan sular toprağın derinliklerini işler. Toprağın emdiği sular onun yapısına bağlı olarak alttaki katmanlara dek sızar. Kayaçların içindeki sular. Su, tanecikleri arasında çok küçük boşluklar ve gözenekler bulunan ya da bünyesinde kırık ve çatlaklar barındıran kayaçlardan yavaş yavaş geçerek ilerler. Su sızdıran kayaçlara geçirgen ya da geçirimli kayaçlar denir. Geçirgen kayaç tarafından emilen su, yer çekiminin de etkisiyle geçirimsiz bir tabakaya dek iner. Yer altında su birikimi. Toprağın derinliklerini işleyip geçirimsiz bir tabakaya dek ilerleyen biriken sulara yeraltı suları denir. Bu durumda geçirgen kayaç suyu emerek doyar. Doymuş kayacın içerdiği en yüksek su düzeyine su tablası denir. Geçirgen kayacın suyla doygun herhangi bir tabakasına akifer denir. Dünyanın kimi yerlerinde akiferler binlerce kilometrelik alanları kaplarlar. Akiferin yüzeyde olduğu yerlerde akarsular oluşabilir. Yeraltı suyunun yeryüzüne çıkarılması. Su tablasının düzeyinin aşağısına dek bir kuyu kazılırsa yeraltı suyu bu kuyuya dolar. Su tablasının düzeyi düşerse kuyu kurur. Normal olarak bir kuyudaki su ya çekilerek ya da pompalanarak yukarıya çıkarılır. Eğer akiferlerde yeterince su basıncı varsa su kendiliğinden yeryüzüne fışkırır. Bu tür kuyulara artezyen kuyusu denir. Bir kuyudan çekilen suları yönlendirmek için çeşitli düzenekler kullanılır. Bir su dolabı, pers dolabı gibi. Sıradan bir kuyu suyun pompa yardımıyla çekilmesi gerek. Çöllerde su. Çöllere ender olarak yağmur yağar. Ancak çöllerdeki yeraltı sularının yüzeye çıktığı vaha denilen sulak yerler vardır. Çok uzak bölgelere düşen yağmur suyunun beslediği bir akiferde yeraltı suyu bir vahaya doğru akarak orada yeryüzüne çıkar. Kimi vahalar yağmur suyunun akifere girdiği yerden 1000 kilometre uzakta bulunabilirler. Çölde yolculuk yapanlar yiyecek ve su bulabilmek için çoğu kez uzun mesafeler kat etmek zorunda kalırlar. Karstik mağaralar. Yüzey suları gibi yeraltı suları da kayaçları aşındırıp ayrıştırabilir. Hem havadan hem de geçtiği topraktan karbondioksit soğurduğu için yeraltı suları bir ölçüde asitlidir. Kireç taşı, kalker yeraltı sularından özellikle etkilenir. Yarıklar ve çatlaklar boyunca ilerleyen sular kireç taşını eritip aşındırarak çatlakları genişletir. Çatlaklar giderek genişler ve suların yeraltı akarsuları biçiminde akmasına yol açar. Bu akarsular kireç taşını sürekli erozyon yoluyla daha da aşındırır. Bu süreç sırasında kayaçta göçükler, çöküntüler meydana gelir ve kireç taşı kütlesinin içinde birbiriyle bağlantılı tüneller ve mağaralar oluşur. Suyun bir kısmı buharlaşırken ardında mineraller kalır. Böylece mağaraların içinde sarkıtlar ve dikitler oluşur. Sarkıtlar ve dikitler. Mağaranın tavanındaki çatlak ve yarıklardan kalsit gibi çözülmüş mineraller içeren su sürekli olarak damlar. Düşen her bir damla tavanda küçücük bir kalsit halkası bırakır. Damlalar düştükçe halka büyüyerek içi boş bir tüp biçimini alır. Eğer tüpün içi kalsitle tıkanırsa su damlacıklarının tüpün dışından aşağıya doğru yuvarlanarak akarken bıraktığı tortul tüpün gittikçe kalınlaşarak bir sarkıta dönüşmesine neden olur. Mağaranın tabanına düşen su buharlaşabilir, böylece geriye kalan kalsit birikintileri de gitgide büyüyerek bir dikit oluşturabilir. En sonunda bir sarkıtla dikit birleşerek bir sütuna dönüşebilir. Karbonatları saptayan testler. Karbonat, karbon ve oksijen içeren kimyasal bir madde, içeren herhangi bir madde asitte eriyebilir. Kireç taşı, kalsiyum karbonat içerdiğinden yeraltı suyu onu etkileyerek eritip aşındırır. Karbonat varlığını test etmek üzere bir damlalık ya da içi boş bir tükenmez kalem, yandaki deliği bantla tıkayın, bir miktar sirke, sirkede asetik asit vardır, bir kap, taş, tebeşir, deniz kabuğu gibi test edilecek kimi maddeler gereklidir. Nasıl yapalım? 1. Kabın içine test edilecek örneği koyun. Damlalığı ya da tükenmez kalem tüpünü sirkeye batırın. Tüpün üst ucunu baş parmağınızla tıkayarak sirkenin akmasını engelleyin. 2. Damlalığı ya da tüpü örneğin üzerine getirin. Tüp kullanıyorsanız baş parmağınızı hafifçe kaldırarak örneğin üzerine sirke damlatın. Birdenbire gereğinden çok sirke dökülmemesine özen gösterin. 3. Örneği dikkatlice izleyin. Eğer karbonat içeriyorsa köpürerek karbondioksit kabarcıkları çıkaracaktır. Köpürme karbonatın varlığını gösterir. Denizlere bağlı erozyon. Deniz dalgaları kıyılarda büyük ölçüde erozyona neden olur. Kimi kıyılar kayalık ve dik yarlar şeklindedir. Kimileri ise irili ufaklı çakıllar ve kumlardan oluşurlar. Kırılan dalgalar getirdikleri kum ve çakıllarla buralarını dövmekle kalmaz, kum ve çakılı kıyı boyunca bir yerden başka bir yere taşır. Kıyılardaki gelgit izleri buralardaki erozyonun boyutunu gösterir. Gelgit olayı ayın çekimi nedeniyle denizlerin yükselip alçalmasıdır. Günde iki kez yüksek gelgit oluşur, yükselme iki alçalma arasında oluşur. Dalgalar. Dalgaların çoğu denizin üzerinde esen rüzgarlardan kaynaklanır. Dalganın büyüklüğü rüzgarın hızına, esiş süresine ve üzerinde estiği açık denizin genişliğine göre değişir. Açık denizde su dairesel biçimde devinerek dalgalar oluşturur. İki dalga arasında çukur vardır. Dalganın sırtı vardır. Deniz dalganın dönüşünü tamamlayamayacağı kadar sığlaştığında dalganın tepesi kırılır. kıyıya yakın yerlerde deniz sığlaşır ve dalgalar yavaşlayarak elips biçimini alır. Dalga yavaşlarken kıvrılarak kıyıya vurur. Dalgaların oluşturduğu erozyon. Dalgalar kıyılarda erozyona yol açan başlıca etkenlerdir. Dalgalar kıyıya yaklaşırken deniz dibinden kaldırıp getirdikleri molozlarla alçak, yatık ya da dik, yalıyar kıyıları döverler. Dalgaların çarpmasıyla oluşan basınç buralardaki kayaların çatlaklarını havanın sıkışarak girmesine neden olur. Dalga geri çekilirken basıncın düşmesiyle hava gerisin geri çıkarken kayayı parçalar. Buna hidrolik etki denir. Oluşan molozlar giderek ufalanır ve dalgalarla sürekli biçimde sürüklenmeleri sonucu yuvarlaklaşır. Kıyıları sürekli biçimde dövüp yalayan dalgalar kayaçlardaki çatlakları oyarak mağaralar oluşturur. Çevredeki dirençsiz kayaca göre daha yavaş aşınan dirençli kayacın bulunduğu yerlerde burunlar meydana gelir. Bir burnun her iki yanında açılan oyukların birleşmesiyle bir kemer oluşur. Bir kemerin tepesinin çökmesiyle bir sütun oluşur. Kıyı boyunca sürüklenme. Birbirini izleyen dalgalar kıyıya belli bir açıyla yaklaşarak kıyı boyunca sürüklenme denen bir süreci doğurur. Kum ve çakıl taşları kumsalda zikzaklar çizerek sürüklenir ve başka bir yerde çökelir. Dalgalar kıyıya doğru birbirini kovalar. Kum ve çakıllar kumsala yukarı dalga yönünde ilerler. Kum ve çakıllar dalgalarla birlikte kumsalın eğimi boyunca aşağıya doğru yuvarlanır. Kum ve çakıl perdeleyicinin önünde birikir. Kıyı boyunca sürüklenmelerin etkisini azaltmak amacıyla çoğu kez kum perdeleyicileri yapılır. Kıyı dilleri. Dalgalar kıyı boyunca değişik şekillerin oluşmasına neden olur. Örneğin kıyının yön değiştirdiği yerlerde ya da akarsu ağızlarında kıyıya sürüklenmeler sonucu kum doğrudan kumsalın kıyısından taşınır. Eğer kum güçlü dalgalarla uzaklara taşınmazsa dil denilen şekil yavaş yavaş oluşur. Kıyı boyunca sürüklenen maddeler kıyının yön değiştirmesiyle birikir. Giderek daha fazla kumun birikmesi sonucu dil uzar. Dalgaların yön değiştirmesiyle dilin ucu kıyıya doğru kıvrılır. Haliçler. Akarsuların denizle birleştiği gelgit alanlarına haliç denir. Haliçlerde biriken geniş çamurlu alanlar suların alçalmasıyla ortaya çıkar. Suların yükselmesiyle yeniden su altında kalır. Tatlı suyun tuzlu deniz suyuyla birleşmesiyle tuz ve çamurdaki kil parçacıkları birbirine yapışır. Böylece ağırlaşan killi kütleler çamurlu kıyılarda çökelerek birikir. Uzun gagalı bazı bataklık kuşları sular geri çekilince çamurlu haliç kıyılarında yiyecek ararlar. Birçok kurt, midye ve karides türü halicin çamurunda yaşar. Tatlı su ve tuzlu su ile bir deney. Bir ırmağın denize ulaştığı yerde ırmak suyunda çökelmeden arta kalan tüm maddeler ırmağın yavaşlaması ama kısmen de deniz suyunun içerdiği tuzun etkisiyle çökelir. Bu deney tuzlu suyun çökelmeyi nasıl hızlandırdığını göstermektedir. 1. İki ayrı bardağın dibine eşit miktarlarda toprak koyun. Bardakları su ile doldurun. 2. Bardaklardan birine 2 çay kaşığı dolusu tuz ekleyin. Her iki bardağı da iyice karıştırın. 3. Her iki bardağı da bir süre bekletin. Tuzlu su karışımı birkaç dakika içinde durulacak, dibinde bir mil tabakası oluşturacaktır. Toprak parçacıkları tatlı suda asılı halde kalır. Çöller. Çöller, yıllık yağış ortalamasının 25 cm'den az olduğu kurak ve verimsiz alanlardır. Buralarda yeryüzüne şekil veren başlıca etken rüzgardır. Çöllerin tümü sıcak değildir. Dünyanın en soğuk yerlerinden bazıları da çöllerle kaplıdır. Çöl bitkileriyle hayvanları çevreye uyum sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Çöllerin bulunduğu yerler. Yeryüzünün bazı bölgelerinde yağışların az olmasının ya da hiç olmamasının çeşitli nedenleri vardır. Şili'deki Atakama çölü gibi kimi çöller dağların denize dönük yüzeyinde yer alırlar. Nemli kıyı rüzgarları hava yükselir, su buharı yoğunlaşır, dağlara yağmur ya da kar yağar. Sıra dağları aştık, kuru rüzgarlar ve çöle ulaştık. Gobi çölü gibi diğer çöller kıtaların iç kesimlerinde yer alırlar. Rüzgarlar karaların iç kesimlerine ilerlerken nemlerini geride bırakırlar. Donmuş çöller. Antarktika'da ve Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesi, kar en çok kıyılara düşerken iç kesimlere çok az kar yağar. Dolayısıyla buraları çölleşir. Kar yağışları düzensiz olup yıllık kar yağışı yalnızca bir tipi sırasında gerçekleşebilir. Bu bölgelerdeki karın birikmesi binlerce yıl almıştır. Kutuplarda yaşayan hayvanların çoğu besinlerini sağlayabildikleri denize yakın yerlerde barınırlar. Vücutlarını kaplayan kalın yağ tabakası ya da kürk onları şiddetli soğuğa karşı korur. Sıcak çöller. Sıcak çöllerin yüzeyleri farklılıklar sergiler. Sıcak çöller. Sıcak çöllerin yüzeyleri farklılıklar sergiler. Bunların yalnızca bazıları kumla örtülü olduğu halde diğerlerinin yüzeyleri taş, çakıl, çıplak kaya ya da bunların karışımıyla kaplıdır. Rüzgarın etkisi. Çölleri rüzgardan koruyacak pek az şey vardır. Sert rüzgarlar yüzeyden kaldırdıkları taş ve toprağı yüzeydeki kayaçlara çarparlar. Erozyon büyük ölçüde pek çok taş ve toprağın rüzgarla taşındığı çölün yüzeyinde oluşur. Kumla kaplı çöllerde rüzgar, kumu çölün yüzeyinde taşıyarak kumul denilen sırtlar oluşturur. En yaygın kumullar hilal biçiminde olan barkanlardır. Bunlar rüzgarın hep aynı yönde estiği yerlerde oluşur. Kum az eğimli yamaç boyunca yukarı sürüklenip kumulun tepesini aştıkça bu kumullar yavaş yavaş ilerler. Bunların yüksekliği 30 metreye dek varabilir. Rüzgarın iki ayrı yönden esmesi sonucu boyuna seif kumulları oluşur. Bunların uzunlukları 100 kilometreye, yükseklikleri ise 100 metreye dek varabilir. Çöllerde sıcaklık. Gündüzleri çöllerde sıcaklık 52 dereceye dek çıkabilir. Çünkü çölün yüzeyini güneşe karşı koruyacak bulutlar yoktur. Buralarda yerin altı çok daha serin olduğundan çoğu hayvan gündüzleri toprak altındaki kovuklara çekilirler. Geceleri ısı kaybını önleyecek bulutlar olmadığı için sıcaklık hızla düşer. Fenek tilkisi çölde kumun içine bir kovuk açarak gündüzleri orada yaşar. Akşam üzeri hava serinledikten sonra avlanmaya çıkar. Tilkinin iri kulaklarında yüzeye yakın çok sayıda kan damarı vardır. Kan dolaşımı sırasında kulak yüzeylerinden ısı kaybı nedeniyle tilkinin vücut sıcaklığı da düşer. Çöl yağmurları. Sıcak çöllere çok az yağmur düşmesine karşın ara sıra şiddetli yağışların olduğu kısa dönemlerde olabilir. Sağanak şekilde yağan yağmur suyu toprağa sızmadan yüzeyden hızla akıp giderek vadi denilen sel yatakları boyunca kumu, taşı toprağa sürükleyip götürür. Kimi çöl bitkilerinden dökülen tohumlar aylarca hatta yıllarca toprakta gömülü kalır. Yağmurun yağması üzerine bu bitki tohumları filizlenip çabucak büyürler. Bu bitkilerde çiçeklenip tohumlarını döktükten sonra kuraklığın yeniden başlamasıyla ölürler. Yağmur yağınca çölde rengarenk çiçekler açar. Yerdeki tohumlar kurak mevsim boyunca canlılıklarını korurlar. Bazı çöl bitkilerinin geniş bir alana yayılabilen yüzeysel kökleri vardır. Bitkiler bu kökleri sayesinde toprağa sızan yağmur suyunu emerler. Çöl bitkilerinin yaprakları çoğunlukla çok küçük olduğundan yüzeylerinden su buharlaşmasını olabildiğince önlerler. Kaktüs yaprakları keskin omurga biçiminde olduğundan buharlaşmayı en alt düzeyde tutarlar. Ayrıca yüzeylerindeki dikenler onların çöl hayvanlarınca yenilmesine engel olur. Kaktüslerin etli yaprakları yağmur suyunu depo eder. Bir gerbilaryum yapalım. Gerbiller çöl kemirgenleri olup evlerde beslenebilirler. Siz ya da bir arkadaşınız bu tür çöl hayvanları besliyorsanız onların barınabileceği bir gerbilaryum yapabilirsiniz. Gerbillerin çoğu Moğolistan çölünden getirilmektedir. Bu çöl yazın sıcak, kışın soğuktur. Bunlar uzun bacakları sayesinde yiyecek bulabilmek için uzun mesafeler kat edebilirler. Genel olarak tohumlar, filizler ve yapraklarla beslenirler. Uzun kuyrukları koşarken ya da sıçrarken denge sağlamalarına yarar. Gerbiller çölde kazdıkları karmaşık bir yuva ağında gizlenerek şiddetli sıcak ve soğuktan olduğu kadar düşmanlarından da korunurlar. Ayak tabanlarındaki tüyler sayesinde sıcak kum üzerinde kuma batmadan yürüyebilirler. Gerbillerinizi karışık tohumlarla ara sıra da taze sebzelerle besleyebilirsiniz. Gerbillerinizi oda sıcaklığında tutun, güneşte ve hava cereyanında bırakmayın. Gerbillerinizi yuvalarında rahatsız etmeyin. Büyücek bir akvaryumun üzerini bir kafes teliyle sıkıca örttükten sonra onu bir gerbilaryum olarak kullanabilirsiniz. Gerbillerin yuva yapabilmeleri için kuru, humuslu toprağı bir miktar samanla karıştırarak gerbilaryumun tabanına serin. Bir su şişesini gerbilaryumun içine yerleştirin ve suyunu her gün değiştirin. Tırmanabilecekleri ve kemirebilecekleri dallar yerleştirin. Atlık ya da yatak olarak yırtıp parçalayabilmeleri için temiz kağıtlar serin. Canlılar dünyası. Atmosfer, su, toprak ve kayalar gibi cansız maddeler canlıların yaşamasına elverişli bir çevre ya da ortam oluştururlar. Değişik bitki ve hayvan türleri doğal çevreleriyle birlikte, örneğin çöller, ılıman kuşak ormanları ya da tropikal yağmur ormanları gibi farklı ekosistemler oluştururlar. Bir ekosistemdeki her canlının yaşamı diğer başka şeylere bağlıdır. Her bir ekosistem de tüm diğer ekosistemlere bağımlıdır. Bunlar hep birlikte en büyük ekosistem olan dünyayı oluşturur. Besin zinciri. Bitkilerle hayvanlar yaşamaları için gerekli olan enerjiyi sağlayacak besinleri alıp sindirmek zorundadır. Yeşil bitkiler fotosentez denilen bir süreç aracılığıyla kendi besinlerini üretirler. Hayvanlar bunu yapamadıkları için bitkileri ya da diğer hayvanları yiyerek beslenirler. Herhangi bir ekosistemdeki canlılar birbirlerine besin zincirleriyle bağlıdırlar. Her zincirin ilk halkasını bitkiler oluşturur. Bunlara üreticiler denir ve bunlar birincil tüketiciler diye adlandırılan ve bitkilerle beslenen otçul hayvanların besin kaynağıdır. Otçulları yiyen hayvanlara ikincil tüketiciler, ikincil tüketicileri yiyenlere ise üçüncül tüketiciler denir. Yeşil bitkiler üreticiler, tırtıl, otçul ve birincil tüketici, fare, etçi ve ikinci tüketici. Etçiller yalnızca etle, diğer hayvanları yiyerek beslenir. Samanlık baykuşu, etçil ve üçüncü tüketici. Bu anlattığımız bir besin zinciriydi. Ayrıştırıcılar. Herhangi bir besin zincirinde ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarıyla beslenen ayrıştırıcılar da yer alır. Bunlar söz konusu maddeleri çürütüp parçalayarak toprağa karışan besinler üretirler. Bakteriler, mantarlar ve kimi böcekler ayrıştırıcılar arasında yer alırlar. Ayrıştırıcıları inceleyelim. Bakterilerle mantarlar başlıca ayrıştırıcılardır. Hava, bakteri ve spor denilen mikroskobik, dohuk benzeri mantar parçacıklarıyla doludur. bunların çevrenizde her yerde bulunduğunu ve hangi ortamlarda ürediklerini bir deneyle gösterebilirsiniz. Nasıl yapalım? 1. Bir dilim taze ekmeği, üzerinde bakteri ve sporların birikmesi için birkaç dakika süreyle bir masanın üzerine koyun. Ekmek dilimini 4'e bölün. 2. 3 parçayı birer plastik torbaya koyun ve torbaları B, C, D harfleriyle işaretledikten sonra ağızlarını sıkıca bağlayın. 3. Son parçayı evde sıcak, güneşli bir yerde iyice kurutun. B torbasını sıcak bir odaya, C torbasını buzdolabına, D torbasını ise bir dondurucuya koyun. 4. Güneşte bıraktığınız parça kuruyup sertleşince onu A torbasına yerleştirip B parçasının yanına koyun. 5. Örnekleri en az bir hafta süreyle gözleyin. Sporlarının nemli, sıcak ortamlarda daha çok ürediklerini göreceksiniz. En kuru, en soğuk dondurucudaki ekmekte en az küflenme ya da mantarlama olduğu görülecektir. Ekosistemlerin yok edilişi. Bir ekosistemin bir parçası bozulur, yok edilirse bundan diğer parçalarda etkilenebilir. Örneğin birinci tüketici besin zincirinden koparılırsa ikinci ve üçüncü tüketiciler besinsiz kalacaklarından yok olabilir. Böylece üreticiler yani bitkiler çabucak ortalığı kaplayabilir. Dünyanın her yanında tarla açmak ya da inşaat alanları sağlamak için ekosistemler yok edilmektedir. Ekosistemlerin yıkımı dünya çapında kaygı yaratmaktadır. Örneğin yağmur ormanları herhangi bir ekosisteme göre en çok ve en çeşitli böcek ve bitki türlerini barındırır. Bu ormanlar ürkütücü bir hızla kesilip tüketildiğinden binlerce canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Besin ağları. Her ekosistemde çok sayıda değişik besin zinciri vardır. Her bir tür birden çok canlı türüyle beslendiği için bu zincirler birbirleriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla da karmaşık besin ağları oluşturur. Hepçil denilen kimi hayvanlar hem bitkilerle hem de hayvanlarla beslenirler. Bunlar değişik zamanlarda değişik besin zinciri düzeylerini işgal ederler. Örneğin pekari denen yaban domuzları bitkilerle beslendiklerinden bir besin zincirindeki birinci tüketicilerdir. Bunlar aynı zamanda tırtılları da yedikleri için bir başka besin zincirinde ikinci tüketiciler olurlar. Etçiller değişik zamanlarda değişik besin zinciri halkalarını da işgal edebilirler. Bir jaguar pekariyi yediği zaman ikinci tüketici, tamanduayı yediği zamansa üçüncü tüketici olur. Nişler. Bir topluluktaki her bir bitki ya da hayvanın yaşam biçimi, örneğin onun nerede yaşadığı ve nelerle beslendiği o hayvanın nişini oluşturur. Nişlerin çoğu birbirine benzerse de hiçbir tür bir başkasının nişini işgal edemez. Tersi durumda aynı besin ve yaşam alanı için rekabet başlayacak ve sonunda türlerden biri ya yok olacak ya da oradan sürülüp uzaklaştırılacaktır. Afrika'daki tropikal çayırlarda birçok farklı tür yaşayabilir. Çünkü bunların her biri aynı bitkinin değişik kesimlerini yerler. Topluluklar. Herhangi bir ekosistemde yaşayan bitki ve hayvan gruplarına topluluk denir. Bir topluluğun tipi yaşadığı iklimin tipiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli bitki ve hayvan toplulukları vardır. Denizlerde de değişik iklimlere, dolayısıyla da akıntılar ve derinlik gibi unsurlara bağlı olarak farklı topluluklar vardır. Mercan resiflerini, mercan polipleri denilen çok küçük hayvancıklar oluşturur. Bunların hepsinin korunmak için sert, tebeşirimsi iskeletleri vardır. Bu iskelet hayvan öldükten sonra mercan resiflerinin bir parçasını oluşturur. Bir mercan kayalığı topluluğundan bir kesit. İstiridye, kelebek balığı, mercan, deniz şakayığı, papağan balığı. İnsan toplulukları. Günümüzde dünyada geçmişe kıyasla çok daha fazla insan yaşamaktadır. Dolayısıyla dünyadaki doğal kaynaklara gereksinimi artan insanoğlu doğal çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir. Geçmişte kolayca savunulabilen tepelerin ya da kayalık uçurumların tepelerine kaleler yapılmıştır. Gerek korundukları, gerekse yiyecek sağlamaya katkıda bulundukları için kalelerin çevresine köyler kurulmuştur. Coğrafi özelliklerin etkileri. Çok eski zamanlardan bu yana insanın yaşamı doğal çevresinden etkilerine gelmiştir. İnsanlar su, besin bulabildikleri ve güven içinde yaşayabildikleri yerlere sürekli olarak yerleşmişlerdir. Çoğu toplumlar ilkin ırmaklara, su kaynaklarına ya da vahalara yakın yerleri ya da sel tehlikesinden uzak bölgeleri kendilerine yaşam alanı olarak seçmişlerdir. Verimli topraklar ve kömür gibi doğal kaynaklarda yerleşimi özendirmiştir. Nüfus dağılımı. Yeryüzünün her yanı yerleşim için elverişli olsaydı, herkese bol bol yetecek kadar yer bulunurdu. Ancak çoğu geniş alanlar yerleşime uygun olmadığından dünya nüfusu kıtalara eşit olarak dağılmamıştır. İklimin çok sıcak ya da çok soğuk, bölgenin çok dağlık ya da engebeli, toprağınsa tarıma elverişsiz olduğu yerlere pek az insan yerleşmiştir. Bugün dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde, kasabalarda ya da köylerde yaşamaktadır. Kimi insanlar elverişsiz arazi ya da iklim koşullarına uyum sağlamak zorunda oldukları yerlerde yaşarlar. Çoğu ülkelerde insanlar dik yamaçlı dağlık bölgelere yerleşmek zorunda kalmışlardır. Tarıma elverişli düz alanlar sağlamak için teraslamışlardır. Yağışlı mevsimlerde sellerden korunmak için Endonezya'da evler kazıklar üzerine yapılmıştır. Yaşam için elverişli yerler. Dünya nüfusu arttıkça yaşam alanlarına gereksinim de artmaktadır. 1980'de yaklaşık 4 milyar olan dünya nüfusunun 2000 yılında 6 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun kalabalık olduğu ve hızla arttığı ülkelerde gitgide daha çok sayıda insan Ganj Deltası'ndaki adalarda ya da Hong Kong limanındaki kayıklarda olduğu gibi aşırı kalabalık ya da elverişsiz yerlerde yaşamaya zorlanmaktadır. Doğal çevrenin değişmesi. Eski çağlardan beri insanoğlu çevresini kendi çıkarı doğrultusunda değiştire gelmiştir. Örneğin ormanlık alanlarda tarla açmak gibi. Dünya nüfusu kalabalık değilken bu değişiklikler ekosistemde ciddi sorunlara yol açmıyordu. Fakat artan nüfusun gereksinimleri büyük değişikliklere neden olmuştur. Üzerinde kentler kurmak, yollar açmak ve artan nüfusa yetecek ölçüde besin üretebilmek için doğal çevre ve ekosistemler yok edilmiştir. Çok geniş ormanlık alanlara kıyılmış, sulak araziler kurutulmuş ve kurak yerler yapay yöntemlerle sulanmıştır. Çöl toprakları sulanırsa hurma ve incir gibi meyveler yetiştirilebilir. Bu tür uygulamalar çok ciddi sorunlar yaratmıştır. Örneğin çoğu yerlerde ormanlardan açılan alanlardaki verimli üst toprak, rüzgar ve su erozyonu nedeniyle yitip gitmiş, yerine üzerinde pek az ürün yetiştirilebilen verimsiz topraklar kalmıştır. Kimi yerlerde toprak erozyonuna kuraklığın da etkilenmesiyle kıtlıklar baş göstermiştir. 1985'te Afrika'da 30 milyon insan aşırı kuraklık ve erozyondan kaynaklanan açlık tehlikesiyle yüz yüze gelmişti. Aşırı kullanma ve toprak erozyonu nedeniyle tarım alanları büyük ölçüde verimsizleşmiştir. Kent sorunları. Dünyanın her yerinde insanlar iş bulabilmek için köylerden kentlere göç etmektedir. Bu durum kentlerin nüfusunun hızla artmasına, dolayısıyla da birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin konut yetersizliği, caddelerin, sokakların aşırı ölçüde kalabalıklaşması ve kirliliğin artması gibi. Sonuç olarak kentlerin çevresinde gecekondu semtleri ortaya çıkmaktadır. Gecekondu semtlerinde insanlar atık malzemeler kullanarak derme çatma evler yapmışlardır. Buralarda genellikle ne elektrik, ne su, ne de kanalizasyon şebekesi vardır. Bitkiler toprak erozyonunu nasıl önler? Toprağın üzerindeki bitki örtüsü yok edilirse şiddetli yağmur toprağı alıp götürür. Bunu bir deneyle kanıtlayabilirsiniz. Aynı boyutlarda iki plastik tepsi, biraz plastik folyo, toprak, biraz da çim. Tabaka halinde çim bulamazsanız tohumdan yetiştirebilirsiniz. Ektiğiniz çimin toprağı tutacak kadar filizlenmesi için 12-14 gün bekleyin. Bu deney için yeter. Nasıl yapalım? 1. Tepsilerin birer ucuna bir delik açın. Tepsilerin üzerine birer plastik folyo serin ve delikleri rastlayan yerleri keserek açın. 2. Tepsilerden birini toprakla doldurun ve toprağı sıkıca yayın. Diğer tepsiyi yarı yarıya toprakla doldurduktan sonra üzerini eşit kalınlıkta çim tabakasıyla örtün. 3. Her iki tepsiyi de hafif eğik biçimde yerleştirin ve deliklerin altına birer kap koyun. 4. Çimi iyice sulayın, aynı işlemi diğer tepsi için de yineleyin. Kökler toprağı tutar ve onun akıp gitmesini önler. Çimsiz tepsiden çamurlu su akacaktır. Çimli tepsiden ise daha az ve çamursuz su akacaktır. Dünyadaki enerji kaynakları. Evlerde ve endüstride kullanılan enerjinin çoğu yerküreden sağlanır. Örneğin, gelişmekte olan bazı ülkelerde ısınma ve aydınlatma için odun yakılırken, gelişmiş ülkelerde elektrik üretmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtlar tükenince bunları yeniden üretmek olanaksızdır. Günümüzde tükenmeyecek enerji kaynakları bulmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Fosil yakıtlar. Kömür, petrol ve doğalgaz yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bunlar milyonlarca yıl önce ölmüş bitki ve hayvanların kalıntılarından oluşmuştur. Bunlar yer altından çıkarılarak elektrik üretmek üzere enerji santrallerinde kullanılır. Temel enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanılması kimi sorunlar yaratmaktadır. Bugünkü hızla tüketilirlerse bilinen petrol ve doğalgaz rezervleri önümüzdeki 50 yıl içinde bitecektir. Kömür rezervleri ise yaklaşık 250 yıl daha dayanacaktır. Öte yandan fosil yakıtların tüketilmesiyle çevreye salınan gazlar asit yağmurunu ve sera etkisini arttırmaktadır. Petrol ve doğalgaz mikroskobik deniz bitkileri ve hayvanların kalıntılarından oluşmuştur. Kömür bataklıklarda yaşamış bitkilerin kalıntılarından oluşmuştur. Nükleer enerji. Nükleer enerji, atom adı verilen ve atom çekirdeğinin parçalanmasıyla açığa çıkan ısı enerjisi olup elektrik üretimi için kullanılır. Nükleer enerji üretiminde kullanılan temel yakıt, yer kabuğunda bulunan uranyum adındaki bir mineraldir. Çoğu kimsenin gözünde nükleer enerji geleceğin temel enerji kaynağı olabilir. Ancak bunun getirebileceği birçok sorun vardır. Nükleer santrallerin zehirli gazlar çıkarmamasına karşın nükleer yakıtların radyoaktif olması nedeniyle nükleer enerji başka birçok ciddi çevre sorunu yaratabilir. Nükleer santrallerden kaynaklanan radyasyon atmosfere, toprağa, dolayısıyla da suya karışacak olursa tüm canlılar üzerinde ölümcül etkiler yaratabilir. Nükleer kazalar ve nükleer santrallerin radyoaktif atıkları ciddi kaygılara neden olmaktadır. 1986'da SSCB'de Çernobil'deki nükleer kazadan sonra pek çok insan ve binlerce kilometre karelik alan radyasyonun zararlı etkisi altında kalmıştı. Radyoaktif atıkların tehlikesi binlerce yıl sürebilir. Önceleri denizlere bırakılan bu atıklar şimdilerde yer altına gömülmektedir. Yenilebilir kaynaklar. Dünya nüfusu arttıkça enerji gereksinimi de artmaktadır. Çoğu ülkelerde güneş, rüzgar ve su gibi tükenmeyen, yani yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Bu girişimler önemlidir çünkü bunlar temiz kaynaklar olduğundan çevreyi kirletmeyecektir. Su gücü. Çeşitli amaçlara yönelik enerji sağlayacak su dolaplarını döndürmek için akan su gücünden yüzyıllardır yararlanına gelmiştir. Günümüzde hidroelektrik enerji üretmek amacıyla dev barajlar yapılmaktadır. Güneş enerjisi. Güneşten yeryüzüne ölçülemeyecek denli çok enerji gelmektedir. Modern teknoloji sayesinde bilim adamları güneş enerjisinden yararlanılmasına olanak veren yöntemler geliştirmişlerdir. Dünyanın en güçlü güneş enerjisi santrali Kaliforniya'da Mojave çölündedir. Bu santral yaklaşık 2000 evin tüm enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Aynalar güneş ısısını merkezdeki kazana yansıtarak içindeki suyun kaynamasını sağlar. Kaynayan kazandan çıkan su buharı, elektrik jeneratörüne bağlı bir türbünü döndürür. Rüzgar enerjisi. Yelkenli gemileri yüzdürmek ve makineleri çalıştırmak üzere yüzyıllardır rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır. Rüzgardan elektrik üretmek ya da başka şekillerde yararlanabilmek için çok çeşitli araçlar geliştirilmiştir.